Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir eğitim öğretim metodu olarak karşısındaki insanlara, muhataplarına değer vermesini işliyoruz. Oradan da bu değer verme farklı şekillerde gerçekleştiğini görüyoruz. Bunlardan birisi Efendimiz aleyhisselam ashabına terbiye etmek istediği, gerçekleri öğretmek istediği kişilere hususi alaka gösteriyordu. Yerinde yerlice iltifatlarda bulunuyordu ve o şekilde o hususi alaka ve iltifatıyla da o muhatabını, kişiyi iyiliklere, güzelliklere yönlendiriyordu. Bunun efendim örneklerini görüyoruz. Peygamber Efendimiz muhatabına sahip olduğu güzel haslet ve faziletleri zikrederek iltifatta bulunur. Onun gönlünü kazanır. Böylece ya hidayetine veya İslami gerçekleri öğrenmesine vesile olurdu. Bazen iltifat eder. Eğer o kişi henüz mümin olmamışsa, Müslüman olmamışsa, bu iltifatı sebebiyle onu hidayete yönlendirirdi. Bazen eğer müminse, Müslümansa muhatabı, onun İslami gerçekleri dahi öğrenmesine vesile olurdu. İmanın kuvvetlenmesine, ikanının artmasına, insanın artmasına bu şekilde veliyle vesile olurdu. Tevdi ettiği işi başarıyla yapan ashabına daha çok değer verir ve onlara olan takdir hislerini çeşitli şekillerde de ifade ederdi. Bunun güzel örnekleri var. Oradan birkaç tanesini paylaşmak istiyorum siz değerli dinleyenlerimizle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni Fezare'ye, Fezare oğullarına gönderdiği askeri birliğin başına Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ı tayin etmişti. Zeyd bin Harise sevgili peygamberimizin azat ettiği, azatlığı, oğulluğu olan sahabi-i celildir. Zeyd bin Harise radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen tek sahabidir. Yani onun dışında çok önde olan sahabiler var. Ebubekir Sıddık Efendimiz gibi, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi, onların hiçbirisinin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmediği halde Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ın ismi Zeydun diyerek ayette Ahzab suresi 37. ayet-i kerimede geçmektedir. Bu sahabenin de böyle önemli, farik bir özelliği vardır. İşte o Fezare oğullarına gönderdiği askeri birliğin başına Efendimiz aynı zamanda çok sevdiği Zeyd bin Harise'yi görevlendirmişti, tayin etmişti. Sefer başarıyla tamamlanıp mücahitler Medine'ye döndüklerinde Hazreti Zeyd gidip Peygamber Efendimiz'in kapısını çaldı. Peygamberimiz onu karşıladı. Kucaklayıp alnından öptükten sonra ne yaptıklarını sordu. Zeyd de Allah Teala'nın lütfettiği inayet ve nusreti Efendimiz'e haber verdi. Orada başarıyla döndüğü için Zeyd bin Harise Efendimiz döndüğü için, Efendimiz de bunu bildiğinden dolayı onu ayakta karşılıyor, kucaklayıp alnından öpüyor ve ne yaptıklarını da soruyor. Dolayısıyla ona bu şekilde bir iltifat göstermiş oluyor, onu onure etmiş oluyor bu başarısından dolayı. Yine bir rivayete göre Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte kaza umresi yaparken, yani bir yıl önce yapamadıkları umreyi bir yıl sonra kaza ederken, Abdullah bin Ravaha tavaf esnasında şiir okumaya başladı. Abdullah bin Ravaha radıyallahu anh Mute şehitlerinden ve şair ashab-ı kiramdan bir tanesi, şiirleri maruf ve meşhur olan bir sahabe-i celil. Böyle olunca orada demek şevke geliyor. Bir manevi feyiz has duyunca şiir okumaya başlıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda ve Allah'ın hareminde bu şiiri söyleyip duracak mısın? Yani burası şiir söylemek yeri mi? Yani dua edersin, Kur'an-ı Kerim okursun ama burada Resulullah'ın huzurunda şiir okumak uygun bir şey değil. Ede uygun bir şey değil diye biraz paylamak istiyor. Bunun gören, farkında olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Hazreti Ömer'e şöyle buyurdu. Ona mani olma. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onun sözleri Kureyş müşriklerine ok yağdırmaktan daha tesirlidir. Ey İbn-i Ravaha, devam et buyurduktan sonra Abdullah bin Ravaha'ya da şöyle dedi. Allah'tan başka hiçbir ilah ve mabut yoktur. Bir olan O'dur. Vaadini gerçekleştiren O'dur. Bu kuluna yardım eden O'dur. Askerlerini güçlendiren O'dur. Toplanmış olan kabileleri bozguna uğratan da yalnız O'dur buyurdu. Abdullah bin Revaha bunu söylemeye başlayınca Müslümanlar da onun dediklerini tekrar etmeye başladılar. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hadisede, yani orada sevgili Peygamberimizin Abdullah bin Revaha'ya olan o iltifatı, bu iltifat kârane yaklaşımı, bu olayda Nebi-i Muhterem Efendimiz ashabına birbiriyle olan ilişkilerinde nezakete dikkat etmeleri gerektiğini yumuşak bir üslupla ifade buyurduğu gibi, Abdullah bin Revaha'ya da hususi bir iltifatta bulunarak yaptığı işin yerinde ve faydalı olduğunu bildirmiş, gönlünü fethetmiştir ve onu da mutlu olmasına vesile olmuştur. Abdullah bin Revaha Efendimizin, o sahabenin, Resul Efendimizin bu iltifatı sebebiyle ne kadar mutlu olduğunu, sevindiğini tasavvur etmek gerekir. Ama aynı zamanda Hazreti Ömer Efendimiz'e de kırıcı davranmıyor. Sadece ey Ömer diyor, onun şiir okumasına mani olma diyor. Okumasının bir sakıncası yok buyuruyor. Nezaketle, letafetle hem ashabının kalplerini telif ediyor, ürfet ettiriyor. Hem de güzel bir iş yapan insana da taltif ediyor. İltifattan mahrum bırakmıyor. Yine Abdullah bin Revaha'nın söylediği bu şiiri üzerine Efendimizin yapmış olduğu oradaki o dua veyahut da oradaki ifade buyurduğu şeylerde hep tevhidi anlatıyor. Zaten Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın her sözünde, her davranışında o İslam'ın esası olan tevhidi hep görmek mümkündür. Allah'ın birliği, Allah'ın yüceliği, Allah'ın tekliği, ibadete layık tek ilah, tek Rab oluşu, bunları Efendimizin her sözünde, her uygulamasında görebiliyoruz. Arada Allah'tan başka hiçbir ilah ve mabut yoktur. Bir olan O'dur. Vaadini gerçekleştiren O'dur. Bu kuluna yardım eden O'dur. Eğer O yardım etmeseydi biz buraya gelemezdik. Bu umreyi yapamazdık. Askerlerini güçlendiren O'dur. Bu ordumuza güç verdi, kuvvet verdi. Ta Medine'den kalkıp geldik. Bizi muhafaza buyurdu. Toplanmış olan kabileleri bozuna uğratan da O'dur. Orada Kureyş onları oraya Mekke'ye sokmak durumunda kaldılar, mecburiyetinde kaldılar. Daha sonra zaten diğer Mekke'nin fethi ve sonraki gazalarda da bütün müşrik kabileler hepsi bozguna uğradı ve neticede Müslüman da oldular. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem bazen de gösterdiği bu hususi alaka ile bir kabileyi veya kavmi hayra, iyiliğe yönlendirmeyi hedeflemiştir. Mesela Hemdan temsilcilerinin Medine'ye gelip Müslüman olmaları sırasında böyle bir durum yaşanmıştır. İçlerinden iyi bir şair olan Malik bin Nemat, Peygamberimizin huzurunda ayağa kalkıp, "Ya Resulallah, bunlar seni selamlıyorlar. Şehirlisi ve göçebesiyle Hemdan eşrafındandırlar. Resulullah'ın davetine icabet ettiler. Önlerinde kurbanlar kesilen putlardan ayrıldılar. Onlar ahitlerini dağlar yerinde durduğu ve Sel'a mevkiinde ceylan yavruları gezip tozduğu sürece bozmazlar," dedi ve topluca Müslüman oldular. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Hemdan yardıma koşup sıkıntılara sabredip katlandıkları müddetçe ne güzel kabiledir. İslam'ın ebdal ve evtadı da onlardandır." Ebdal ve evtattan şunu kastediyoruz: masivadan yüz çevirmiş ve sadece Allah'a yönelmiş ihlaslı kimseler demek. Efendimiz Aleyhisselam bu ebdal ve evtat kelimesini bu anlamda kullanmıştır. İslam'ın ebdal ve evtadı, masivadan yüz çevirip Allah'a yönelen ihlaslı kimseleri onlardan çıkacaktır. Onların içindedir, buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Böylece onları muhtaçların yardımına koşmaya ve bu uğurda başlarına gelecek sıkıntılara sabretmeye de teşvik etmiş oldu. Geliyorlar, hem topluca Müslüman oluyorlar. Efendimiz Aleyhisselam da onlara iltifatta bulunuyor. Ama iltifatta bulunurken aynı zamanda onları yardıma koşmaya, sıkıntılara sabredip katlanmaya da teşvik etmiş oluyor. Bu şekilde de onların Müslümanlığını, imanını takviye etmiş ve güzelleştirmeye çalışmış oluyor sevgili Peygamberimiz. Şair Lebit'le alakalı şu hadisede bunun benzeri bir gaye taşımaktadır. Müslüman olmak üzere Allah Resulüne gelen Beni Kilab heyeti arasında bulunan Lebit bin Rebia, Arapların en büyük şairlerindendir. Yani Lebit dediğimiz zaman hakikaten o cahiliye Arap şairler arasında çok ünlü bir isim, meşhur olan bir şair Lebit, Lebit bin Rebia. Peygamberimiz onun hakkında şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür: "Elbette Allah'tan başka her şey batıldır, boştur. Ela sivallahi batilu," diye efendim bir söz Lebid'in şiirleri içerisinde bir mısra diyelim. Onu Efendimiz Aleyhisselam öyle duymuştu bu mısrayı ve zaman zaman da bunu efendim tekrar ederdi. Yani bu cahiliye şairleri işte çoğu boş konuşur, asılsız şeylerden bahsederler ama içlerinde Lebid'in bir sözü var ki bu söz hakikatin ta kendisidir diye bu sözü atıfta bulunurdu. Elâsi vallahi batılı, Allah'ın dışındaki her şey batıldır, boştur, yok olup gidicidir. Dolayısıyla Lebid'e bu şekilde itifatta bulunuyor sevgili Peygamberimiz. Lebid Müslüman olduktan sonra şiir söylemeyi bırakmıştı. Hazreti Ömer ona bir gün, "Ey Ebu Akil, şiirlerinden bana bir şeyler okusana," dediğinde ise, "Allah'ın bana Bakara ve Ali İmran sözlerini öğretmesinden sonra ben asla şiir söylemem. Allah beni bu Kur'an'la değiştirdi," demiştir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğünü gösteriyor. Bunun çok örnekleri var. Nice Arap şairleri var ki, şairlerin çocukları ve akrabaları var ki, Kur'an-ı Kerim geldikten sonra artık o şiirlerin, yani onlar için çok değerli olan, ifade ettiği manalar, etki çok değerli olan o şiirlerin bir kıymeti kalmıyor. Kabe'nin duvarına asılan o muallakatı, el muallakatü seba dediğimiz yedi asılan şiir, onların bir değeri kalmıyor. Ya şairin kendisi veyahut da bir akrabası, yakını alıp artık şöyle bir sure geldikten sonra, şöyle bir ayet geldikten sonra benim babamın bu şiirinin bir anlamı kalmadı. Yani sönüp gitti, sönükleşti diye onları indiriyorlar. Debit de bu şekilde söylüyor. Başka şairler de böyle. Arap için çok değerli olan o sözler, o mısralar, o beyitler Kur'an-ı Kerim indikten sonra adeta güneş ışığının yanında bir mum ışığı kadar sönük kalmış oluyor. Gerek yok diyor. Benim o sözlerin bir anlamı kalmadı diyor, bir değeri kalmadı. Artık Bakara suresi varken, Ali İmran suresi varken, oradaki o ayet-i kerimeler varken, o ayetlerin ifade ettiği manalar, Cenab-ı Hakk'ın muradını bize bildirmesi, aktarması, oradaki ahenk, oradaki musiki, oradaki bütün güzellikler, yani edebiyat açısından bütün güzellikler öylesine güzel ki, öylesine bize yeterli ki, onun yanında benim sözlerimi dile getirmenin bile fazla bir anlamı kalmadı diyor. Demek ki İslam ve iman o insanları ne şekilde değiştiriyor, ne şekilde farklı bir boyuta, farklı bir noktaya taşımış oluyor kıymetli dinleyenlerimiz. Ama Levit'in Müslüman olmasında da ve bu noktaya gelmesinde de Efendimizin o geldiği sıradaki o iltifatı, yani Levit iyi bir şairdir, bu sözü de çok değerlidir demesinin etkisi bulunabilir. Bazı zamanlarda yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını imtihan eder. Zekalarını ve bilgilerini kontrol için onlara bazı şeyleri sorardı. Doğru cevap verdiklerinde onları takdir ve tebrik ederek iltifatta bulunurdu. Bunlardan birini Übey bin Ka'b radıyallahu anh şöyle anlatmaktadır. Tabii ki işte Efendimiz Aleyhisselam'ın bu örnekliği, yani bir hocanın diyelim talebesini işte uygun bir şekilde imtihan etmesi, illa resmi, yazılı, sözlü bir imtihan olmayabilir bu. Ders ortamında bir yoklama, bir deneme diyebiliyorum diyor ya Cenab-ı Hak, yani deneme, zekasını, bilgisini kontrol etme ve bildiği zaman da iltifatta bulunma, Efendimizin bu yapmış olduğu bir iştir, bir sünnet-i seniyedir, bir metottur. Bunu örnek almamız lazım kendimize. İşte bunlardan bir tanesini Übey bin Ka'b radıyallahu anh şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bana, ey Ebul Munzir, böyle insanların da böyle lakapları vardı, nisbeleri vardı. Mesela Lebid'inki işte Ebu Akil. Efendimiz Aleyhisselam'ın nisbesi Ebul Kasım. Mesela öyle bir nisbesi vardı. Übey bin Ka'b'ın da nisbesi Ebul Munzir. Ey Ebul Munzir, Allah'ın kitabından ezberinde olan hangi ayet daha büyüktür diye sordu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Efendimiz tekrar, ey Ebul Munzir, Allah'ın kitabından ezberinde olan hangi ayet daha büyüktür biliyor musun? Ya aslında bilebileceğini de ona işaretle bulunmuş oluyor. Ben bunun, Estağfirullah, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te'khuzuhu sinetun ve la nevm, ila ahiril ayetel kürsi, Allah odur ki kendisinden başka ilah yoktur. Onu ne uyku ne de uykulama tutar. O hay, daimi bir hayat sahibi, kayyum, bütün mevcudat kendisiyle kayyum olan, ayakta durandır. Bakara 255, yani ayet-i kürsü olduğunu söyledim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem göğsüme eliyle dokunarak, ilim sana mübarek olsun ey Ebul Munzir buyurdu. Yani orada bu sorunun cevabını doğru verdiğini, doğru tespitte bulunduğunu ifade etti. Güzel bir bilgi sahibi, ilim sahibi olduğunu da ifade etti ve bu şekilde ona iltifatta bulunmuş oldu. Hem onu bir imtihan tabi tutuyor, bir yokluyor, hem de doğru cevap verince de ona gereken iltifatta Efendimiz Aleyhisselam bulunuyor buradaki misalde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nazarında insan olması bakımından herkes eşitti. Bu sebeple herkes ondan layık olduğu ilgiyi görürdü. Efendimiz her insana Allah Teala'nın bir emaneti olarak bakardı. Bu bakımdan zahiri görüntülerden çok muhatabın iç dünyasının zenginliği Efendimizin dikkatini çekerdi. İşte insanların eğitimiyle, talim ve terbiyesiyle meşgul olan kimseler, bizler, Peygamber Efendimizin bu tatbikatını en güzel şekilde örnek almalı, içlerinde özel ilgiye layık veya muhtaç olanları iyi tespit etmeli ve onlarla hususi bir şekilde ilgilenmelidir. Bazen özel ilgiyle yetiştirilen bir kimse binlerce kişiden daha tesirli hizmet edebilir. Bu bakımdan kaliteli bir talebe müstakil bir sınıf gibi telakki edilmeli. Ders, hoca ve program olarak ona gereken ihtimam gösterilmelidir. Bununla birlikte diğer bütün insanlara da nazik ve iltifatkar davranılmalı. İnsanları kıskançlığa sevk edecek tavırlardan da kaçınılmalıdır. Bunların hepsi birer eğitim, öğretim metodudur, ölçüsüdür. Bunların dikkatli bir şekilde kullanılması gerekir. Bazen gerçekten 50 kişilik, 60 kişilik bir sınıfı bir sürü olarak görmemek lazım. Orada birbirinin değerli beyinlerin, kalplerin, istidatların olduğunu düşünmeli ve gelişmeye müsait olan talebelere biraz daha farklı davranmalı. Yine ölçü olmak suretiyle Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulamalarında, sünnetinde biz bunun ne yapıyoruz? İzlerini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Örneklerini görebiliyoruz. Biz de kendimize bunu örnek almalıyız. Kıymetli, değerli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle ashab-ı kirama hak ettikleri şekilde iltifatta bulunması, özelliği göstermesi, onun örnekleri gerçekten çok fazladır. Belki efendim ashab-ı kiramın her biri Peygamberimizin kendini en çok sevdiğini düşünmüş olabilir ama Efendimizin onlara olan muamelesinde farklı davrandığını, hak edene daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz. Mesela ashab-ı kiramdan Muaz bin Cebel radıyallahu anh var ki ona Efendimiz aleyhisselam her gördüğü yerde gerçekten yanına alır. Efendim özel musafaha yapar, yanına yaklaştırır. Hatta ey Muaz ben seni seviyorum diyerek sevdiğini ifade eder. Ve bu şekilde de onun gönlündeki kendine olan bağlılığı daha da tehiç artırır, heyecanlandırır. Böyle kişiye göre, kişinin durumuna göre muamele etmek de Efendimizin çok önemli bir sünnetidir ve metodudur. Bu çerçevede gerek yakınlarımız, gerek talebelerimiz, gerek kendilerine eğitim hizmeti verdiğimiz insanlarımıza bu metodu dikkatli bir şekilde uygulamak fayda sağlayacaktır diyoruz. Ve hepinizi program sonuna gelmişken hürmetle selamlayıp Allah'a emanet ediyoruz.